15. ayrım. Sayfa no 110. Lidya bütün gece yatakta dönüp duruyor diye yakındı. Çıkardığı sesleri duysan evde fare far sanırsın. Bu yüzden uyuyamıyorum. Galina Petrovna küçük kızına döndü. Kira Aleksandrovna, sen öğrencisin sanırım. Yoksa yanılıyor muyum? 3 günden beri enstitüye gitmemişsin. Viktor öyle söyledi. Bu sefer ne gibi bir budalalığa kalkıştığını bize söyleme lütfunda bulunur musun? Aleksandr Dmitriyevich bir şey söylemedi. Uyuyakalmış olduğu için birdenbire sıçrayarak kendisine geldi. Elinde yarısına kadar dolmuş bir sakarın tipi vardı. Kira da ses çıkarmadı. Galina Petrovna gözlerinin altındaki şu morluklara bak diye söylendi. Dürüst bir kıza yakışmayacak bir şey. Lidya bağırdı. Anladım, anladım. Yine tüpe 8 sakarin koydu. 4. gece kapı çaldı. Kira elindeki sakarin tipine bakıyordu. Başını bile kaldırmadı. Lidya merak ettiği için hemen kalkıp koştu. Kira birinin "Kira evde mi?" diye sorduğunu duydu. Elindeki sakarın tüpü yere düşerek parçalandı. Kira hemen antrenin kapısına koştu, bir eliyle boğazını tutuyordu. Genç adam gülümseyince dudaklarının kenarları küstahça büküldü. "Merhaba Kira." "Merhaba Leo." Kapıda duran Kira gözlerini genç adamdan ayıramıyordu. Sanki taşlaşmış gibi dudakları hareketsizdi. Galina Petrovna ve Aleksandr Dmitriyevich sakarinleri saymaktan vazgeçtiler. Leo, "Paltonu al ve gel Kira," dedi. Kira başını salladı. "Peki Leo." Duvardaki askıdan paltosunu alarak uykuda gezinen biri gibi yürüdü. Lidya anlamlı anlamlı öksürdü. Leo başını kaldırıp kıza baktı. Onun bakışı Lidya'nın tatlı tatlı gülümsemesine sebep olmuştu. Zaten Leo'nun bakışı kadınları daima etkilerdi. Genç adamın gözlerinde anlamlı bir ifade yoktu. Sadece bir kadına baktığı zaman gözleri kendisinin bir erkek ve karşısındakinin bir dişi olduğunu hatırlatırdı. Lidya tanıştırmadıklarını aldırmayarak cesaretini topladı. Fakat nasıl söze başlayacağını bilmiyordu. Şimdiye kadar evlerine gelen bu en yakışıklı erkeğe aciz bir tavırla baktı. Nihayet kafasından geçen şeyi soruverdi. "Nereden geliyorsunuz?" Leo nazik bir gülümsemeyle "Hapishaneden" diye cevap verdi. Kira paltosunu iliklemişti. Sanki oradakilerin farkında değilmiş gibi gözlerini Leo'dan ayıramıyordu. Genç adam Kira'nın kendisine ait olduğunu göstermek istermiş gibi onun koluna girdi. Birlikte çıktılar. Galina Petrovna "Bu ne terbiyesizlik?" diye ayağa fırladı. Fakat kapı kapanmıştı. Leo dışarıda bekleyen kızakçıya bir adres verdi. Kızak hareket edince dudaklarını Kira'nın kürk yakasının içine sokarak onun sorusunu tekrarladı. "Orası neresi?" "Orası benim evim. Evet, evimi geri aldım. Babamı tutukladıkları zaman kapıyı mühürlemişlerdi." "Sen ne zaman?" "Bugün öğleden sonra. Enstitüye gidip senin adresini aldım. Sonra eve koşup şöminede ateş yaktım. 2 aydan beri ısıtılmadığı için ev biraz mezar gibi soğuktu. Artık bizim için ısınmıştır." Girdikleri kapıda GPU'nun kırmızı mührü vardı. Fakat mühür koparıldığı için 2 parça kırmızı bal mumu kalmıştı. Kapıdan geçerek karanlık bir misafir odasına girdiler. Şöminede yanan ateşin kısır ışıkları ayaklarını ve parke zemindeki akislerini aydınlatıyordu. Daireyi aramışlardı. Parke zemine kağıtlar atılmış, iskeleler devrilmişti. Malaşite sehpalarının üstünde kristal vazolar duruyordu. Vazolardan biri kırılmıştı. Yerdeki cam parçaları ateşin ışığında kırmızı renkler çıkararak parlıyorlardı. Sanki şömineden yere ateşler dökülmüş gibi duruyordu. Leon'un odasındaki siyah akik şöminenin rafında gümüş başlıklı bir lamba yanıyordu. Ateş sönmek üzereydi. Mavi bir alev kömürlerin üzerinde titreşti. Alev gümüş rengi yatak örtüsünde mavi akisler yapıyordu. Leo paltosunu bir köşeye attı. Kira'nın mantosunun düğmelerini çözerek usulca çıkarttı. Bir kelime bile söylemeden elbisesinin düğmelerini açmaya koyuldu. Kira hareketsiz durmuş genç adamın kendisini soymasına bakıyordu. Leo başını onun boynuna doğru yaklaştırarak "Beklemek bir azaptı," diye fısıldadı. 3 gün ve 3 gece. Kira'yı kucaklayıp yatağa attı. Morumsu ışık çıplak vücuduna vuruyordu. Leo soyunmadı, ışığı da söndürmedi. Kira tavana baktı. Tavan gümüşümsü beyaz bir renk almıştı. Gri saten perdelerin arasından ışık içeriye süzülüyordu. Yatakta doğrulup oturdu. Göğüsleri soğuktan sertleşmişti. Galiba yarın oldu bile. Leo uyuyordu. Başını geriye atmıştı. Bir kolu karyolanın kenarından sarkmıştı. Kira'nın çorapları yerdeydi. Elbisesi de karyolanın başına takılmıştı. Leo'nun kirpikleri aralandı. Genç adam başını kaldırıp "Günaydın Kira," dedi. Kira gerinerek kollarını başının arkasında kavuşturdu. Kafasını geriye atarak yüzüne dökülen saçları arkaya itti. Leo'ya baktı. "Ailemin bu durumdan hoşlanmayacağını sanıyorum. Zannedersen beni evden kovacaklar. Sen burada oturacaksın. Gidip onlarla vedalaşmalıyım. Gitmen şart mı?
Öyle sanırım. Onlara bir şey söylemeliyim.
Pekala, git. Yalnız çok kalma. Seni burada istiyorum.
Yemek masasının başında oturan üç kişi son derece sessizdi. Hepsi de taşlaşmış gibi duruyordu. Şişmiş ve kızarmış gözlerinden uykusuz bir gece geçirmiş oldukları belliydi. Kapıya dayanmış vaziyette duran Kira son derece kayıtsız ve sabırlıydı. Galina Petrovna dedi. Kira annesine baktı. Ne var? Herhalde gece yine de İran'da kaldığını söylemeyeceksin. Hayır.
Galina Petrovna soluk yünlü sabahlığına sarılarak omuzlarını dikleştirdi. Bu budalaca saflığın yüzünden neler yapabileceğini bilmiyorum. Fakat başkalarının hakkında neler düşüneceğini tahmin ediyorsun değil mi?
Tabii. Onunla yattım.
Lidya haykırdı. Galina Petrovna ağzını açıp kapattı. Alexander Dmitrievich ağzını açtı ve ağzı öyle açık kaldı.
Galina Petrovna eliyle sokak kapısını işaret etti. Evimi terk edeceksin. Bir daha da buraya gelmeyeceksin.
Kira, peki diye cevap verdi.
Bunu nasıl yapabildin? Kızımın böyle hareket edeceği aklıma bile gelmezdi. Hangi cesaretle karşımıza durup bizi süzüyorsun? Sende utanma, arlanma denilen şey yok mu?
Kira, bunları tartışmayalım diye mırıldandı.
Bunun günah olduğunu hiç düşünmedin mi? 18 yaşında bir kız ve hapisten çıkmış bir adam. Kilise, yüzyıllar boyunca dedelerin ve büyük babaların, azizlerimiz bize bundan daha bayağı bir günah olmadığını söylemişlerdir. Böyle şeylerden söz edildiğini duyardım fakat kendi kızım ermişler bu günahlarımızın.
Kira, eşyalarımı alabilir miyim diye sordu. Yoksa onları saklamak mı istiyorsunuz?
Burada bir tek çöpüm bile kalmamalı. Bu odada nefes almanı bile istemiyorum. Bu evde senin adından bile bahsedilmemeli.
Lidya başını kollarına dayamış çıkırıyordu.
Söyle gitsin anne diye haykırdı.
Buna tahammül edemeyeceğim. Böyle kadınların yaşamasına müsaade etmemeli.
Galina Petrovna dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıkardı. Eşyalarını hemen topla ve git. Artık bizim bir tek kızımız var. Seni küçük kaltak seni. Seni pis sokak.
Lidya korku dolu bir hayretle Kira'nın bacaklarına bakıyordu.
Leo kapıyı açıp Kira'nın eski bir çarşafa sarmış olduğu bohçayı aldı.
Sakin bir tavırla üç odamız var dedi. Eşyaları istediğin gibi yerleştirirsin.
Dışarısı soğuk mu?
Yanakların donmuş.
Biraz soğuk.
Sana çay yaptım. Misafir odasında içeriz.
Genç adam masayı şöminenin yanına kurmuştu. Kızıl alevler eski gümüşlere yansıyordu. Tavandan sarkan, kristal avizenin arkasında kalan büyük pencereden kurşunlu gökyüzü görünüyordu. Halk caddenin karşı tarafındaki kooperatifin önünde kuyruk olmuştu. Başlarını eğmiş bekliyorlardı. Bir taraftan da kar yağıyordu.
Kira ellerini sıcak gümüş çaydanlığa dayadı ve sonra yanaklarını ovuşturdu.
Yerdeki cam kırıklıklarını toplamam lazım. Sonra odayı süpürmeliyim ve...
Durdu. Muazzam salonun tam ortasında duruyordu. Kollarını açıp başını geriye atarak güldü.
Kafa tutarak neşeyle ve zaferle güldü. Sonra Leo diye bağırdı.
Genç adam ona sarıldı. Kira onun yüzüne bakınca kendisini bir rahibe gibi hissetti. Ruhu karşısındaki ilahın küstah ağzının köşelerinde kaybolmuştu sanki. Kendisi hem bir rahibe hem de bir kurbandı. Kahkahalarına rağmen içinden bir şey onu boğuyordu. Bu dayanılmayacak bir histi.
Sonra Leo koyu renk gözlerini kadına dikti.
Düşün Kira. Karşımızda neler var?
Kira hafifçe başını yana eğdi. Yüzü bir çocuğun iki kadar sakin ve emindi. Yumuşak dudaklarını büktü. Pencereden bakınca rüzgarla yağan karın altında hareketsiz ve umutsuz bekleyen insanları gördü. Başını salladı.
Biz birlikte mücadele edeceğiz Leo. Hepsiyle savaşacağız. Ülkeyle. Bu yüzyılla, milyonlarla savaşacağız. Buna dayanabiliriz, başaracağız.
Genç adam umutsuz bir tavırda mırıldandı. Deneriz.
11. 3 yıl önce savaşa giren ülkede ihtilal çıkmıştı. 3 yıl savaş ve ihtilal demir yollarını harap etmiş, tarlalar yakılmış, fabrikalar havaya uçurulmuştu. İnsanlar ellerinde sepetleriyle kuyruğa gelip kooperatiflerden adeta damla damla akan yiyecek maddelerinden almaya çalışıyorlardı. Kar altında kalan ormanlarda sessizlik vardı. Fakat şehirlerde odun bir lükstü. Tek yakıt maddesi gaz yağıydı. Bunu yakmak için de sadece bir şey vardı. İhtilalin vaat ettikleri daha olmamıştı. Ama ihtilal ilk hediyesini vermişti. Sayısız şehirlerde sayısız mideler ruhlarının ateşini körüklemek için yemek yemek gerektiğini öğrenmişlerdi. Bunun için de ateşi sağlamak gerekiyordu. Primus yeni hayatın sembolü ve hür bir ülkenin ilk diktatörüydü. Kira masanın yanına çömelmiş, üstünde gerçek primus İsveç'te yapılmıştır yazısı bulunan pirinç ocağın pompasını çekiştiriyordu. Gaz yağının küçük çanağa dolmasını seyrettikten sonra bir kibrit yakıp bunu tutuşturdu. Tekrar pompalamaya başladı.
Gözlerini ısı alevlerinin okşadığı siyah tüplere dikmişti. Gaz yağının kokusunu genzinde duyuyordu. Tüplerden hafif bir ses çıktı ve mavi alevler dışarıya fışkırdı. İnsana kaynak makinelerini hatırlatıyordu bunlar. Kira mavi alevler üstüne bir aktarı tenceresi yerleştirdi. Genç kadın bu sefer de şöminenin yanına gidip küçük odunlar topladı, ıslak odunlar parmaklarından kayıyordu. Üstelik bunların pis kokusu insana bataklıkları hatırlatıyordu. Burgeus'un küçük kapağını açarak odunları içine yerleştirdi ve üstlerine de buruşturduğu gazeteleri koydu. Yere eğilerek bir kibrit yaktı ve gazeteleri tutuşturdu. Sonra bütün gücüyle üflemeye başladı. Saçları gözlerine düşmüştü. Dumanlar yüzüne kadar vuruyor ve tavana kadar yükseliyordu. Avize'nin kristalleri dumanlar arasında parlıyordu. Kurşuni küller genç kadının burnuna kaçıyor, kaşlarına yapışıyordu. Burgu ise dört köşe demir bir sandığa benziyordu. Üstünden çıkan borular tavana uzanıyor ve şöminenin yukarısındaki deliğe giriyordu. Şöminede odun yakmaya paraları yetmeyeceği için misafir odasına bir Burgeus koymak zorunda kalmışlardı. Dört köşe demir sobada odunlar cızırtılı bir ses çıkararak yanıyor, köşelerindeki tatlaklardan alevler görünüyordu. Arada sırada beyaz dumanlar dışarıya kaçıyordu. Soba kızınca kıpkırmızı bir renk alıyor ve yanık bir boya kokusu etrafı kaplıyordu. Yeni tip sobalara Burgeus adı verilmişti. Çünkü bunlar bir zamanlar lüks evlerini büyük sobalarla ısıtan ve artık bunlarda yakacak büyük kütük bulamayan insanlar için yapılıyordu. Amiral Kovalenski'nin dairesi 7 odalıydı. Fakat odalardan 4'ü epey zaman önce kiraya verilmişti. Amiral Kovalenski, hole bir bölme yaptırarak kendi kısmını kiracılarınkinden ayırmıştı. Şimdi 3 oda, banyo ve kapı Leo'ya aitti. Kiracılar da 4 oda, arka kapı ve mutfağa sahip çıkmışlardı. Kira yemeği Primus'ta pişirip tabakları banyoda yıkıyordu. Zaman zaman bölmenin arkasından ayak sesleri ve konuşmalar duyuluyordu. Bir kedi miyavlıyordu. 3 aile yaşıyordu orada. Fakat Kira onlarla hiç karşılaşmamıştı. Leo o sabah kalktığı zaman sofranın yemek odasına kurulmuş olduğunu gördü. Kira masaya kar gibi beyaz bir örtü sermişti. Hemen koşup kaynar çayı getirdi. Yanakları pembeleşti, gözlerinin içi gülüyordu. Genç kadın sanki her şeyden kendiliğinden oluyormuş gibi kayıtsız ve neşeli bir tavır takınıyordu. Daha evde geçirdikleri ilk gün Kira ultimatomu vermişti. "Yemek pişirdiğim zaman beni görmeyeceksin, Leo. Beni gördüğün zaman da yemek pişirmiş olduğumu bilmemelisin." Kira daima canlı olduğunu hissetmişti. Yaşamın zorluğunu da pek düşünmemişti. Fakat birdenbire sadece yaşamının çok basit bir şey olduğunu sanır ve bunu aşağı görürdü. Kira yaşamak için hayatı aşağı görmesi gerektiğini de sezmişti. Bunu yapabilmek için de mücadeleyi her gün daha şiddetlendirmek şarttı. Çünkü aşağılamayı unutursa hayat akşam yemeği için aktarı pişirdiği Primus'un mavi alevlerinden olacaktı. Kira Leo ile arasında bir mücadele olamaması için bütün saatlerini uğraşarak geçirmeye razıydı. Leo onun hayatı demekti. Bunu olduğu gibi koruyabilmek için her şeye razıydı. Ziyan olan saatlerin önemi yoktu. Kira bunlardan söz etmeyebilirdi. Genç kadın sesini çıkarmıyordu. Mücadelenin heyecanı zaman zaman gizli bir kıvılcım gibi gözlerinde beliriyordu. Bu müthiş bir savaşın ilk darbesiydi. Kira bu mücadeleyi adlandıramıyordu. Fakat ikisi bir dalga gibi evi kaplayan o müthiş şeyin karşısında yalnızdılar. Kaldırımlarda giderken attıkları sayısız umutsuz adım, evlerini Primus ve Borgus'la işgal eden o tehlike, aktarı ve ıslak odunlar hep o müthiş savaşın habercileriydi. İki kişi geleceklerini korumak için milyonlarca aç yabancı ile mücadele etmek zorundaydılar. Kahvaltıdan sonra Leo paltosunu giyip "Bugün enstitüye gidecek misin?" diye sordu. "Evet." "Değişikliğe mi ihtiyacın var?" "Biraz." "Akşam yemeğine dönecek misin?" "Evet." "Ben 6'da dönerim." Leo üniversiteye gitti. Kira da enstitüye. Genç kadın donmuş kaldırımlarda kayarak koşuyor, yabancılara gülüyor ve eldivenindeki delikten çıkan parmağını hohluyordu. Son sürat giden tramvaylara atlayan Kira kendisini "Sana ceza vermeli yoldaş, bir bacakların kesilecek." diye azarlayan kondüktör kadınları bile gülümsemeyle yumuşatıyordu. Enstitüdeki konferanslarda çok sıkılıyor ve yanında saati olan bir öğrenci bulunursa sık sık onun bileğine bakıyordu. Eve dönmek için sabırsızlanıyordu. Çocukluğunda da doğum günlerinde aynı hisse kapılır, evde kendisini armağanların beklediğini bilirdi. Artık evde kendisini bekleyen bir şey yoktu. Sadece Primus, aktarı ve çorba için doğranacak lahana vardı. Leo eve döndüğü zaman kapalı kapının arkasından "Ben geldim." diyordu. Kira da kayıtsız bir tavırla cevap veriyordu. "İşim var." Sonra sevinçle ve sessiz sedasız gülüyordu. Çorbanın buharına aldırış bile etmiyordu. Akşam yemeklerinden sonra Leo kitaplarını alıp Borgeus'un yanına geliyordu. Kira da kendi kitaplarını getiriyordu. Genç adam Petrograd Devlet Üniversitesi'nin tarih ve felsefe fakültelerine devam ediyordu. Aynı zamanda bir de iş bulmuştu. Babasını idamıyla alt üst eden hayatına devam için 2 ay sonra döndüğü zaman işin hala kendisini beklediğini görmüştü. Devlet Yayın Evi. Gossizdat'ın değerli bir adamıydı. Geceleri sobada odunlar çıtırdayarak yanarken Leo İngilizce, Almanca ve Fransızca kitaplar çeviriyordu. Leo bu kitaplardan hoşlanmıyordu. Yabancı yazarların yazmış olduğu romanlarda yoksul ve dürüst işçi sadece bir somun ekmek çaldığı için hapse atılıyordu. İşçi ekmeği genç ve güzel karısının açlıktan ölecek hale gelen annesini doyurmak için çalıyordu. Bu arada bir kapitalist genç kadına saldırıyor ve kadıncağız da canına kıyıyordu. Çok nüfuzlu olan kapitalist de bu yüzden işçiyi fabrikadan kovuyordu. İşçinin çocuğu çok sokaklara düşüp dilenciliğe başlıyor ve kapitalistin parlak çamurluklu lüks otomobilinin altında can veriyordu. Leo çevirileri evde yapabiliyordu. Hem de iyi para veriyorlardı. Ama Gossizdat'tan para alırken tuhaf bir durumla karşılaştı. Genç adama, "Proletarya Kızıl Kimya Derneği için paranızın %2,5'unu yardım olarak kestik," dediler. "Kızıl Hava Kuvvetleri için de %5. Bilgisizliği Ortadan Kaldırma Derneği için %3. Sosyal sigortanız için de %5. Ve Leo çalışırken Kira odada sessiz sedasız dolaşıyor veya planların, hesapların ve kitapların başına geçerek Leo'nun işine engel olmuyordu. Bazen Upravdom gelip onların rahatını kaçırıyordu. Adam şapkasını geriye doğru itip içeriye dalıyor ve donan boruların tamiri, tıkanan bacaların açılması, merdivenlerin ampulleri için paylarına düşen parayı istiyordu. Yine biri ampulleri çalmış diye homurdanıyordu. Bu arada akan dam, kırılan bodrum merdiveni ve kızıl hava filosu için para vermeleri gerektiğini de söylüyordu. Leo ve Kira birbirleriyle konuşurken resmi bir tavır takınıp birkaç kelime söylüyorlardı. Göze batan kayıtsızlıkları ve ifadesiz yüzleri ikisinin de hatırladığı bir sırrı gizliyordu. Fakat gri ve gümüş renkli yatak odasında yalnız kaldıkları zaman birlikte gülüyorlardı. Gözleri, dudakları ve vücutları arzuyla birleşiyordu. Kira geceleri kaç defa uyandıklarını hatırlamıyordu. Leo'nun dudaklarını vücudunun neresinde hissettiğini veya bu dudakların canını yakıp yakmadığını da bilemiyordu. Sessizlikte Leo'nun nefeslerinden başka bir şey duymuyordu. Ona sıkı sıkı sarılıyor ve sonra tembel tembel yüzünü onun kollarının arkasına saklıyordu. Genç adamın nefesini boynunda ve göz kapaklarında hissediyor fakat gözlerini açıp bakmıyordu. Dişlerini Leo'nun koluna geçirip onun cildinin kokusundan sarhoş olarak sessizce yatıyordu. Leo'nun Petrograd'da akrabası yoktu. Annesi ihtilalden önce ölmüştü. Leo tek çocuktu. Babası göz alabildiğine uzanan buğday tarlalarında durmuş, gökyüzüyle karanlık ormanların birleştiği ufka bakarak bir gün bu tarlalar ve ormanların siyah saçlı, siyah gözlü bir çocuğun ayaklarının dibine serileceğini düşünmüştü. Bu düşünce adamın kalbini ısıtmıştı. Amiral Kovalenski saraydaki toplantıları pek seyrek giderdi. Sarayın parke zeminine basmaktansa bir geminin güvertesinde dolaşmayı tercih ederdi. Fakat saraya gittiği zamanlar şaşkın, heyecanlı ve kıskanç gözler amiralin kolunda ağır ağır yürüyen kadına dikilirdi. Amiralin karısı çok eski bir ailenin adını taşıyan bir kontesti. Yüzyılların güzelliği onun kusursuz vücudunun hatlarında gizliydi. Kadın öldüğü zaman Amiral Kovalenski şakaklarındaki ilk beyaz telleri fark etti. Fakat söylemeye cesaret edemediği sözleri için için tekrarlıyor, karısını alıp oğlunu bıraktığı için şükrediyordu. Amiral Kovalenski oğluyla konuşurken de tayfalarına emir verirken de aynı şekilde davranırdı. Bu yüzden bazıları onun mürettebata çok yumuşak davrandığını söylerlerdi. Bazıları ise adamın oğluna çok sert davrandığını iddia etmekteydiler. Ama amiral, yabancı öğretmenlerin ismini Lev'den Leo'ya çevirdikleri çocuğa adeta tapıyordu. Onun gururlu siyah gözlerinde gördüğü en küçük bir istek karşısında aciz kalıyordu. Öğretmenler, hizmetkarlar ve misafirler Leo'yu tıpkı amiralin çalışma odasındaki Apollo heykeline baktıkları gibi süzüyorlardı. Bu bakışlarda yüzyıllar önce yapılmış beyaz mermer heykele duydukları saygılı umutsuzluk vardı. Leo sadece gülümsüyordu. Bundan başka emir vermesine gerek yoktu. Bu gülümsemesi bütün emirlerinin yerine getirilmesine yeterdi. Arkadaşları fısıltıyla son Fransız hikayelerini anlatırlarken Leo, Spinoza ve Nietzsche'nin sözlerini tekrarlıyordu. Çok ciddi bir kadın olan halasının Kadınlar Yardım Derneği toplantılarında da Oscar Wilde'ın sözlerini tekrarlıyordu. Babasının arkadaşlar olan kır saçlı aksi diplomatlara da Batı kültürünün Ruslarınkinden daha yüksek olduğunu söylüyordu. Babasının mutaassıp Slav dostu ahbaplarına ise yabancılara has bir şekilde Allo diye küstahça karşılıyordu. Bir keresinde Leo'yu günah çıkarmaya yolladılar. Delikanlının itirafları rahibin kızarmasına sebep oldu. 18 yaşındaki delikanlı rahibin 70 yılda öğrenemediği şeyleri biliyordu.